Ayrım 15.
Başka bir şey söylemeden, pazarlık etmeden ölüme doğru mertçe yürüyor. Tarih birkaç yıl sonra bu haksızlığı aynı yoldan cezalandırıyor. Atinalıların deniz kuvvetleri komutanı Kabras, İsparta amirali Moles'i Naskos adasında yenmişken, öncekilerin kötü sonuna uğramak korkusuyla zaferi sonuna vardıramıyor. Denizdeki ölüleri toplamaya uğraşırken bir sürü düşman yakayı kurtarıyor ve az sonra bu boş inanç Atinalılara pek pahalıya mal oluyor. Bir başkası da cansız insan bedenine dinlenme duygusu veriyor yeniden. Ölünce nereye mi gideceksin? Doğmayanların yanına. Ne mezar, ne rahat bir liman ki dinlensin orada, yaşamaktan yorulmuş insanın bedeni. Doğada da buna benzer bir durum görülüyor. Birçok ölü nesneler hayata gizliden gizliye bağlı kalıyor. Mahzendeki şarap mevsimlere göre asmayla birlikte bazı değişmelere uğruyor. Tuzlanmış av etlerinin canlı et gibi durumdan duruma geçtiğini, tat değiştirdiğini söylerler. Kökleşen yanılmalar. Bir kişinin yanılması bütün halkın yanılmasına yol açar. Bütün halkın yanılması da sonradan teklerin yanılmasına. Böylece yanlışlık elden ele geliştikçe gelişir, biçimden biçime girer. O kadar ki işin en uzağındaki tanık en yakınındakinden daha çok şeyler bilir. Olayı son öğrenen ilk öğrenenden daha inançlı olur. Bunda da şaşılacak bir şey yok. Çünkü insan bir şeye inandı mı ona başkasını da inandırmayı bir borç sayar, kolay inandırmak için de anlattığına dilediği gibi çeki düzen vermekten, bir şeyler katmaktan çekinmez. Karşısındakinin karşı koyma gücünü kırmak, onun kafasının alabileceğini sandığı gibi konuşmak ister. Paranın saklanılması, kazanılmasından daha zahmetli bir iştir. İnsan ömrü. İnsan ömrünün uzunluk, kısalık ölçülerini akıl erdiremiyorum. Bilginlere bakıyorum. Onlar ölçüyü herkesten daha kısa tutuyorlar. Genç Katon, kendi kendini öldürmesine engel olmak isteyenlere, ben hayattan vakitsiz ayrıldı diye ayıplanacak bir yaşta değilim, demiş. Bunu söylerken de 48 yaşındaymış. Katon bu yaşı olgun ve geçkin sayıyor. Gerçekten bu yaşa ulaşanlar o kadar azdır ki, doğal ömür dediğimiz bir süreyi düşünerek bilmem ne kadar yıl daha yaşamak umuduyla avunuruz. Böyle bir umuda nasıl kapılabiliriz ki hiçbirimiz doğanın gerektirdiği sayısız kazaların dışında kalamayız. Tasarladığımız ömür her gün kesilebilir. İhtiyarlığın son basamağında kuvvet tükenmesiyle ölmeyi beklemek, ömrümüze böyle bir son düşünmek ne ham bir hayal. Ölümün bu türlüsü en olmayacağı, en az görülendir. Yalnız ona doğal ölüm diyoruz. Sanki kafası yarılıp ölmek, suya düşüp boğulmak, vebaya, zatüreye yakalanmak doğaya aykırıymış, her günkü hayatımız bunlarla dolu değilmiş gibi. Bu güzel sözlerle kendimizi aldatmayalım. Her yerde, her zaman insanların çoğunun başına gelen neyse ona doğal diyelim. Yaştan ölmek binde bir görülen garip durumlardandır. Doğaya da asıl aykırı olan ölüm budur. Çünkü ötesinde başka bir ölüm şekli yoktur. Bize en uzak olan ölüm, ulaşılması en zor olanıdır. Yaştan ölüm öyle bir sınırdır ki ondan öteye gidemeyiz. Doğa daha ötesini kimseye geçirmez. Oraya kadar varmak da nadir bir seçkinliktir. Doğa bu seçkinliği 200-300 yıl içinde bir tek insana sunar. Yalnız o insan doğum ve ölüm konakları arasındaki sayısız zorlukları, engelleri aşabilir. Bana sorarsanız kendi ulaştığımız yaşı pek az insanın ulaşabildiği bir yaş saymalıyız. İnsanlar bu yaşa kadar hiçbir engele rastlamadan gelmediklerine göre biz bir hayli ileri gitmişiz demektir. Hele insan hayatının asıl ölçüsü olan belli sınırları aşmışsak daha öteye gitmek umuduna kapılmamalıyız. Başkalarının kurtulamadığı birçok ölümlerden kurtulduğumuza göre talih bizi başkalarından daha fazla korumuş demektir. Bundan sonra da aynı talihin devam etmesini isteyemeyiz. Bizi bu boş umutlara kaptıran biraz da yasalarımızın bir kusuru. Yasalar 25 yaşından önce bir insana malını mülkünü kullanmak hakkını vermiyor. Hatta bu yaşa kadar insan kendi hayatının bile doğru dürüst sahibi değildir. Augustus 35 yaşından önce yargıçlık hakkı vermeyen eski Roma yasalarından 5 yıl indirmiş, 30 yaşında olmayı yeter saymış. Servius Tullius 47 yaşını geçen askerlerini savaşa gitmekte serbest bırakmış. Augustus bu yaş basamağını 45'e indirmiş. 55-60 yaşından önce insanları kenara atmak bana doğru görünmüyor. Bence insan işine gücüne devam edebildiği kadar etmelidir. Ama bunun tersini, bize erkenden iş verilmemesini yanlış buluyorum. Öylesi vardır ki kendisi 19 yaşında dünyanın egemeni olur da başkalarının bir su yolunun yeri üzerinde hüküm verebilmesi için en az 30 yaşında olmalarını şart koşar. Bana sorarsanız ruhlarımız 20 yaşında ne olabileceklerini belli eder, bütün yetkilerini gösterirler. Bu yaşa kadar kudretini açıkça belli etmemiş bir ruhun ondan sonra belli ettiği görülmemiştir. Yaratılışımızdaki değerler en gürbüz ve en güzel durumlarıyla ancak o zaman ortaya çıkabilirler. Daphneliler, yaşken batmayan diken bir daha pek batmaz derler. İnsanların geçmişte ve zamanımızda gördükleri her çeşit işlerden benim öğrenebildiklerimi düşününce, 30 yaşından önce başarılmış işleri ötekilerden daha fazla görüyorum. Aynı insanın hayatını da alsak öyle görünüyor. Anibal'le büyük rakibi Scipio için bunu güvenle söyleyebilirim. Bu adamlar hayatlarının yarısından çoğunu gençken kazandıkları ünle geçirdiler. Başkalarının ölçüsüyle büyük adam oldukları yıllarda kendi ölçüleriyle hiç de büyük değillerdi. Ben kendi hesabımı o yaştan sonra ruhça ve bedence kendi gücümün artmayıp eksildiğini, ileri değil geri gittiğini sanıyorum. Zamanlarını iyi kullananlar da bilgi ve görgü hayatla birlikte olgunlaşabiliyor. Ama canlılık, çeviklik, sağlamlık ve daha başka özlü ve önemli değerler tavsiyor, geçiyor. Vücut, yaşın ağır yumruğu altında ezilince, makinenin yayları gevşeyince, düşünce de sendeliyor. Dilimiz tutulmaya, zihnimiz karışmaya başlıyor. Bazen vücut, bazen de ruh yaşlılığın esiri oluyor. Kafaları midelerinden ve bacaklarından daha önce zayıf düşenleri çok gördüm. Yaşlılık kendini belli etmediği için çok tehlikeli bir derttir. İnsan bu derde farkına varmadan düşer. Onun için yasaların bizi işte çok tutmasını değil, işe geç almasını yanlış buluyorum. Hayatımızın ne kadar cılız olduğunu, her gün nice tehlikelerle karşılaştığını düşünüp gençlerin hazırlanma, öğrenme, oyalanma yıllarını pek uzatmamalıdır. Rahatsız, gözü doymaz, telaşlı bir zengin, düpedüz yoksul kişiden daha zavallı gelir bana. Varlık ve insan. Nesnelerden algıladığımız görüntüleri yargılamak için doğruyu eğriden ayırt edecek bir aracımız olması gerek. Bu aracı doğrulamak için bir kanıtlama yapmamız gerek. Kanıtlamayı doğrulamak için bir araç, alın size bir kısır döngü. Kendileri kararsızlıklarla dolu olan duyularımız tartışmamıza son veremeyeceğine göre akla başvurmak zorundayız diyelim. Hiçbir akıl bir başka akla dayanmazlık edemez. Öyle olunca da akıldan akıla gider dururuz. Hayal gücümüz bilinmedik şeylerle uğraşmaz. Çünkü duyuların aracılığıyla işler. Duyularsa kendi dışlarındaki nesneyi değil, yalnızca kendi duyuşlarını kapsarlar. Böyle olunca hayal ve görüntü nesneyi değil, duyuların algısını verir. Bu algı ve nesneyle ayrı ayrı şeylerdir. Öyleyse görüntülerle düşünen, nesneden, gerçek olandan başka bir şeyle düşünüyor demektir. Denebilir ki duyuların algıları bilinmedik şeylerin niteliğini benzetme yoluyla ruha anlatır. Ama ruhun ve düşüncenin bilinmedik şeylerle hiçbir alışverişi olmadığına göre bu benzetmenin doğruluğuna nasıl güvenebilirler? Nasıl ki Sokrat'ı tanımamış olan biri resmini görünce ona benzeyip benzemediğini söyleyemez, yine de görüntülerden bir yargıya varmak istiyorum diyelim. Bunu bütün görüntülere dayanarak yapmamız olanaksız. Çünkü deneyerek görmüşüzdür ki görüntüler başkalıkları ve tutarsızlıklarıyla birbirini engellemektedirler. kimi seçme görüntülerle ötekileri arayalım dersek, seçtiğimiz görüntüyü bir başka seçmeyle ayarlamak gerekir. Onu da bir başkasıyla ve sonu gelmez bunun da. Son olarak şu da var ki, sürekli hiçbir ölümlü varoluş yok, ne bizim ne de nesnelerin varlığında. Bizde, düşüncemizde, her şeyde durmadan artmakta, yuvarlanmaktayız. Düşünce de, düşünülen şey de durmadan devinip değişmekte olduğu için birinden ötekine şaşmaz hiçbir ilişki kurulmaz. Varlıkla aramızda hiçbir ulaşma yok. Çünkü her insan her zaman doğmakla ölmek arasındadır. Kendinden verebildiği dumanlı bir görüntü, bir gölge ve kaypak, cılız bir yorumdur. Düşüncenize kendi varlığını yakalatmaya kalkacak olursanız, suyu avuçlamaktan başka bir şey olmaz yapabileceğiniz. Çünkü yaratılıştan her yana akan bir şeyi ne kadar sarıp sıksanız, yakalamak, avucunuza almak istediğiniz o ölçüde yitireceksiniz. Her şey bir değişmeden ötekine geçmek zorunda olduğu için gerçek bir kalkınlık arayan akıl, kalan, duran hiçbir şey bulamayarak ya yakalır. Çünkü her şey ya var olmak üzeredir ve henüz hiç de var değildir ya da daha doğmadan ölmeye başlamaktadır. Platon der ki bedenler doğar ama var olamazlar. Ona kalırsa Homeros'un okyanusu tanrıların babası, Tetis'i de anası yapması bize her şeyin durmadan dalgalanıp akmakta, renkten renge girip değişmekte olduğunu anlatmak içindir. Kendinden önceki bütün filozofların da bu kanıda olduğunu söyler. Yalnız Parmenides büyük bir güç saydığı devinimin nesnelerde olamayacağını söylüyormuş. Pisagoras'a göre madde akıcı ve geçicidir. Stoacılara göre şimdiki zaman yoktu. Şimdi dediğimiz geçmişle geleceğin bağlantısı, bileşimidir. Heraklitos'a göre hiçbir insan aynı ırmakta iki kez yıkanmamıştır. Epikarmos'a göre geçmişte borç almış olan şimdi borçlu değildir. Geceden sabah yemeğine çağrılmış biri bugün davetsiz gelir yemeğe. Çünkü çağıran ve çağrılan aynı adamlar değillerdir artık. Başka birer adam olmuşlardır. Ölümlü bir nesne iki kez aynı halde bulunamaz. Çünkü fark edilmez anlık bir değişmeyle bir dağılır, bir toplanır, bir gider, bir gelir. Öyle ki doğmaya başlayan şey hiçbir zaman bir varlığa erişmez. Çünkü bu doğuş zaten hiç bitmez, bir sona varır gibi durmaz, tohum halinden başka hallere, bir o yana, bir bu yana doğru hep değişir, durur. İnsan tohumu ana karnında biçimsiz bir meyve olur önce, sonra çocuk biçimi alır. Karından çıkınca memelik bebek olur. Sonra bir küçük oğlandır, sonra bir delikanlı, sonra olgun, sonra yaşlı bir insan, sonra çökmüş bir ihtiyar. Öyle ki yaş ve ona bağlı oluş hep bir önceki durumu bozup dağıtarak yürür. Zaman değiştirir özünü her şeyin. Bir durumundan bir başka durum çıkar hep. Benzerlik kalmaz biçimden biçime. Doğa zorlar her şeyi başkalaşmaya. Öyleyken biz insanlar ölümün her türlüsünden budalaca korkarız. Ölüm çok geçirdiğimiz, durmadan geçirmekte olduğumuz bir durumdur. Herakleitos'un dediği gibi ateşin ölümü havanın doğuşu, havanın ölümü suyun doğuşu olduktan başka bu durmadan doğup ölmeleri kendimizde daha açıkça görebiliriz. İhtiyarlık gelince olgun yaş ölür gider. Gençlik olgun yaşta biter, çocukluk gençlikte. İlk yaş çocuklukta, kaldı ki dünkü gün bugün ölmüştür, bugün de yarın ölmüş olacak. Cimriliği yaratan yoksulluk değil, zenginliktir daha çok. İnsan ve akıl. Yine kendime döneyim. Kendimde değer verdiğim tek şey, hiç kimsenin kendinde eksik görmediği bir vergidir. Kendi aklımı beğenmekle her insanın her gün yaptığını yapmış oluyorum. Kim kendini akılsız sayabilir? İnsanın kendini akılsız sayması mantıkça da mümkün değildir. Öyle bir sakatlık ki bu, onu kendinde gören, kendinde görmüyor demektir. Öyle bir illet ki bu, devası yoktur. Ama hastanın gözü kendine çevrilip de bu illeti gördü mü illet dağılıverir. Güneşin sisleri dağıtması gibi. Bu konuda insanın kendini kötülemesi, temize çıkarması, kendini kusurlu görmesi, bütün kusurlarından yakınmasıdır. En zavallı, en Allah'lık insanlar bile akıldan yana paylarına razıdırlar. Başkalarında bizden daha fazla yiğitlik, beden gücü, deneyim, yetenek, güzellik görebiliriz. Ama akıl üstünlüğünü kimseye vermeyiz. Başkalarında doğru olan düşünceler gördük mü, bunları şöyle bir düşünmekte biz de bulabilirdik sanırız. Başkalarının eserlerinde gördüğümüz bilgiyi, sanatı ve daha başka değerleri bizimkilerden üstün tutabiliriz. Ama düpedüz düşüncenin bulduklarına kendi düşüncemizle de pekala varabileceğimize inanırız. Onların büyüklüğünü ve zorluğunu bir türlü göremeyiz. Meğer ki bu düşünceler bizden ölçülmez bir uzaklıkta olsun.